Saatsizler.
Ali Osman Özdemir. Seslendiren Akın Altan. Zamanın birinde bir ülkenin kraliçesi bir kol saati yaptırdı. Bu kol saatini gören herkes şaşırıyor, şehirlerin ortasındaki kulelerde gördükleri o kocaman saatin kraliçenin koluna nasıl sığdırıldığına hayret ediyorlardı. Başka kimsede olmayan bir bilezik gibiydi bu. Sonra ondan görüp duyan kadınlar kol saatleri takmaya başladılar. Erkekler durur mu hiç? Bu eşsiz kadın bileziğini kıskanıp onlar da saatçilerin önünde sıraya girdiler. Denizci subaylar, havacı subaylar, düşman kuvvetleri. Artık herkes kol saati takmaya başlamıştı. O günden sonra Hubal ülkesinde yeni doğan her bebek için bir saat üretilmeye başlandı. Hubal ülkesini yöneten Lat topluluğu, bu saatleri yeni doğan bebeklere zimmetlediler. Böylece insanlar ömür boyu bu saatle yaşamaya mahkum edildi. Hayatlarını bu saate, daha doğrusu Lat topluluğunun kurallarına göre sürdüreceklerdi. Kimlik kartı gibi bir şeydi bu. Ya da Latlar tarafından bileklere takılan bir kelepçe. Gün içinde yapılacak işler, Latlar tarafından saat saat belirleniyordu. İnsanlar her gün aynı saatte kalkıyor, aynı saatte işe gidiyor, aynı saatte eve dönüyorlardı. Ülkede bir de Latların görevlendirdiği bazı adamlar vardı. Saat polisleri. Gün boyu insanları gözler, saatlere uymayanları tek tek ihbar ederlerdi. İnsanlar için belirlenen planın dışına çıkmak suçtu ve bu suçu işleyenlere büyük cezalar veriliyordu. Çok zenginler için saf altın saatler, orta sınıf için gümüş saatler ve yoksullar için gösterişsiz ve alelade saatler hazırlandı. En afili saatlerin sahipleri şehrin en güzel yerinde oturup en güzel yiyecekleri tüketirken, en ucuz saatlerin sahipleri yiyecek ekmeği bile zor buluyorlardı. Saf altın saatlerin sahipleri, yoksulları ezmeyi ihmal etmiyorlardı. Takılan saat türünü değiştirmekse pek kolay sayılmazdı. Zengin birinin fakirleşmesi hiç de zor değildi. Ama yoksul birinin sınıf atlaması çok zordu. Hubal ülkesinde yaşayan, sessiz, sakin ve orta halli genç bir adam vardı. Yoksullara verilen saatle yaşarken, emek ve azimle çalışarak, orta sınıflar için üretilen saati takmaya hak kazanabilmiş ve sınıf atlamıştı. Bunu başarabilen nadir insanlardandı. Bu yüzden yaşadığı yerde bolca kıskanç bakışlara maruz kalıyor ve pek kıymet verdiği saatine gözü gibi bakıyordu. Belki giysileri daha güzeldi, yiyeceği daha fazlaydı ama aynı nispette yapması gereken işler de artmıştı. Hal böyle olunca çalışmaktan başka pek bir şey yapamıyordu. Saatini değiştirince belki bir şeyler de değişir diye umarak onca emek harcamıştı ama görünen o ki asıl istediği şey daha gösterişli bir saat değil, daha yaşanılması bir hayattı. Ve saf altın saatler bile Hubal ülkesinde böyle bir yaşam vaat etmiyordu. Genç adam bir akşam, işten eve döndüğü bir vakit, kendisine yemek için ayrılmış yarım saatlik zaman diliminde hızla lokmaları yutmaya çalışıyordu. İştahla çorbasını kaşıklayan babasına baktı. Her şeye rağmen ne kadar mütebessimdi. Doğduğu andan beri saatini bir an bile olsun kolundan çıkarmayan, kendini bildi bileli var gücüyle çalışan bu adam, acaba hayatından gerçekten memnun muydu? Genç adam, daha bu yaşında her şeyden bunca bıkmışken, babası nasıl bu kadar sakindi? "Kimler bu uğruna çalışıp durduğumuz latlar?" diye sordu birden sofranın sessizliğini bozarak. Babası, bıyıklarına bulaşan çorbayı mendiline silip hayretle oğluna baktı. "Bütün Hubal ülkesi ne için çalışıyor baba? Ne yapıyoruz biz?" Babasının hayretle yukarı kalkan kaşları hafifçe çatıldı.
"Ne demek latlar kim evladım? Ne yapıyoruz biz?
Ne demek? Çalışıyoruz işte. Babalarımız da, dedelerimiz de latlar için çalışmışlar. Latlar kazansın diye çalışıyoruz. Onlar kazandıkça bize barınak, giyecek, yemek veriyorlar. Daha ne istiyorsun, anlamıyorum. Babası nasıl bu kadar sap olabilirdi? Ya da saflık değil de, tutsaklığının farkında bile olmayan bir mahkumun cehaleti miydi bu? Elinden geldiğince anlatmak istedi babasına. Sadece emredilen işleri yapıp, bize layık görülen iki lokma ekmeği yemek dışında ne yapıyoruz baba? Bir ağacın altında hiç dinlenebiliyor muyuz? Latların çizdiği sınırlar dışında. Mesela dağlarda dolaşabiliyor muyuz? Ya da şöyle bir dere kenarına gidip akan suyu seyredebiliyor muyuz? Ben böyle devam etmek istemiyorum baba. Babası hayretler içindeydi. Oğlunun söylediklerinin belki yarısını anlamamıştı. Dere kenarına mı gitmek istiyordu? O zaman dere kenarındaki tarlalarda çalışabilirdi. Evet, bu çok mantıklıydı. Oğlundan gözlerini ayırmayıp, sakin bir sesle düşüncelerini dile getirdi. Aslında dere kenarında çalışabileceğin tarla...
Yeter! Şu kahrolası saatin insanları ne hale getirdiğine inanamıyorum.
Kaşığını sofraya fırlattı ve kapıyı çarpıp çıktı. Babası oğlunun arkasından bir süre baktı. Dere kenarındaki tarlalar iyi fikirdi aslında. Genç adam kendini sokağa atmış yürüyordu. Koca caddede tek bir insan yoktu. Nasıl olsundu? Yemek saatinin bitmesine 15 dakika kalmıştı. 15 dakika sonra herkes saatlerini kurup yatmaya hazırlanacaktı. Sonuçta sokağa çıkıp biraz hava alma saati diye bir şey yoktu. Adam şehrin göbeğindeki bu caddeyi ilk kez bu saatte görüyordu. Adımlarını yavaşlatıp etrafı daha dikkatli inceleyerek yürümeye başladı. Tüm binaların ışıkları yanıyor, konuşma sesleri, çatal bıçak şangırtıları, çıt bile çıkmayan sokağa kadar geliyordu. Hava ne kadar güzeldi. Demek hava bu saatlerde böyle oluyordu. Kafasını kaldırıp gökyüzüne baktığında daha da hayret etti. Yıldızlara ilk kez pencereden, bir çerçevenin içinden bakmıyordu. Yukarı doğru hayranlıkla bakarak yürürken yıldızlardan daha parlak bir şey gördü. Ne kadar da tanıdıktı. Şehrin merkezindeki devasa saat kulesiydi bu. Her akşam insanlar yatmadan önce pencerelere çıkar, bu kocaman saate göre saatlerini kurup yatarlardı. Genç adam saat kulesine bakarken kulenin altındaki kapıyı gördü. Bu kapıyı hep görürdü ama hiç dikkat etmezdi. Şimdi ise aklına delice bir fikir geldi. Yerden aldığı kocaman bir taşı cebine koydu. Tedirgin bir şekilde etrafına bakıp uzun adımlarla saat kulesine doğru yürüdü. Kapının 3 kez çevrilerek açılmasını sağlayan kocaman bir tokmağı vardı. Adam dikkatle kapıyı açıp merdivenleri çıktı. Pencereyi açıp saate yaklaştı ve elindeki ağır taşla saate tüm kuvvetiyle vurdu. Cam kırıkları aşağı düşerken kopan şangırtı onu kendine getirdi. Koşarak merdivenleri inip karanlık sokağa karıştı. Nereye koşuyordu genç adam? Bu yaşama alışmış olan babasının yanına mı? Olamazdı. Acaba saatin parçalara ayrıldığını gören insanlar ne tepki vereceklerdi? Artık saatlerini kurabilecekleri bir kule yoktu. Topyekün saatsiz kalmışlardı. Saatsiz diye düşündü adam. Aniden durdu. Nefes nefeseydi. Düşünceli bakışları karşı duvarda sabit kaldı. Saatsiz. Bir aydınlanma yaşar gibiydi. Bu ülkede bir grup insan daha yaşardı. Onlara saatsizler denirdi. Asi bir topluluktu. Kendilerine dayatılan saatleri, bu saatler üzerinden planlanan günlük rutinleri, saçma buldukları otoriteyi kabul etmezlerdi. Şehirlerden uzakta, doğada yaşamlarını kaçak bir şekilde ama kendi iradeleriyle sürdürürlerdi. Güneşi izler, toprağa dokunur, tabiatla dostluk ederlerdi. Artık en yakın arkadaşları kol saati değil, güneşti, aydı. Diğer insanları da saatlerini çıkarmaya ikna etmeye çalışırlardı.
İnsanın asıl milleti saatsizlerdir, derlerdi.
Onlara göre kol saatleri zamanın akışını bir kafesin içine hapsediyor ve zamanın kanatlarını kırıyordu. Peki hayatları daha mı konforluydu? Hayır. Aslında şehirdeki insanlardan daha çok çalışıp daha çok yorulur, barınmak ve yemek için daha fazla çaba harcarlardı. Ama kollarında bir kelepçe, bir pranga yoktu. Genç adam sol koluna baktı. Tek bir hamleyle kol saatini söküp attı ve tekrar koşmaya başladı. Kendisiyle beraber zamanın da nefes aldığını hissediyordu. Latların verdiği ayakkabı küçük geliyor ve ayaklarını sıkıyordu. Durup onları da çıkardı, attı. Toprağı ayaklarının altında hissetmek ne hoştu. Toprağa dönüşün mutluluğunu yaşıyordu. Ne kadar süre yürüdü, ne kadar koştu bilmiyordu. Onu ormanın derinliklerine götürecek olan geniş patikanın önüne gelip bir an durdu. Çalılıkların arasından bir hışırtı duydu. Sol kolu boş, eski püskü giyimli, fakat gözleri ışıl ışıl parlayan bir adam, karanlıktan çıkıp karşısına dikildi. Adamın sol koluna bakınca, yüzüne geniş bir gülümseme yayıldı.
Son.